Ayrım 19 sayfa 234. Laikliğin, barışın ve gençliğin olmazsa olmazları. Dipnot. Turan Dursun bu çalışmasıyla 1987 yılında Dündar Soyer yarışması ödülüne katıldı. Yazıyı 1990 yılı Ağustos ayında öldürülmesinden bir ay önce Teori dergisine verdi. 1993 Eylül sayısında yayınlandı. Özgün metni duruyor. Belirlemelere göre Atatürk şunları söylemiştir. Tanrı'ya şükürler olsun, hepimiz Müslümanız, hepimiz inanmış kimseleriz. Bizim dinimizin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçüyle neyin dine uygun, neyin dine aykırı olduğunu kolayca kestirebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, ulusun yüksek çıkarlarına uygundur, biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akla, mantığa, ulusun çıkarlarına uygun düşüyorsa, kimseye sormadan bilin ki o şey dinin de istediği, hoş gördüğü şeydir. Eğer bizim dinimiz bu kadar akla mantığa uygun olmasaydı dinlerin en sonuncusu ve en eksiksizi olmazdı. Parantez içinde Atatürk'ün söyleyebileri Ankara 1968, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Türk Dil Kurumu Yayınları S110. Bu sözler Atatürk'ün 16 Mart 1923'te Adana esnafıyla yaptığı konuşmasında yer almaktadır. Yani Atatürk bu sözleri söylerken laiklik yapısı daha bitirilmemişti. Cumhuriyet bile ilan edilmemişti daha. Ekim 29'u gelecek, Cumhuriyet ilan edilecekti. 3 Mart 1924 gelecek, halifelik kaldırılacaktı. Ayrıca eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, parantezinde tevhid-i tedrisat, gerçekleştirilecekti. 8 Nisan 1924 gelecek, şeriye mahkemeleri kaldırılacaktı. 30 Kasım 1924 gelecek, tekke ve zaviyelerle türbeler kapatılacaktı. 4 Ekim 1926 gelecek, Türk Medeni Yasası yürürlüğe girecekti. 9 Nisan 1928 gelecek, 20 Nisan 1924 tarihli anayasadaki Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır atılacak, yerine hiçbir dinde konmayacaktı. Ayrıca dinsel ant içme biçiminde son verilecekti. Böylece laiklik yapısı bitmeye yakın bir duruma getirilecekti. Ve 1937 gelecek, laiklik ilkesi anayasaya girecekti. Böylece de son aşamaya gelinmiş olacaktı. Atatürk yukarıdaki sözleri söylediğinde bunlardan hiçbiri daha gerçekleşmemişti. Bir İslam inanırı, parantezinde mümin, niteliğiyle konuşmuştu. Atatürk'ün bu tür konuşmaları vardır. Bunlar belirli bir aşamaya özgüdür. Laiklik yolundaki durakların çok başlarında söylediği sözlerdir. Atatürk de laiklikte çıktığı yolda hızla ilerlerken bunları aşmıştır. Ne var ki Atatürk'ü sürekli bir İslam inanırı gösterme çabasında olanlar bu konuşmaların tarihini aldırmazlar. Devrim yolculuğundaki aşamaları görmezden gelirler. Ve bu tür sözleri alıp kullanırlar. Bir dinci, İslamcı, bir başka anlamıyla da şeriatçı Atatürk uydurup sergilerler. Resmi ağızlardan devletin radyosunda ve televizyonunda bile bu sergilemeyi yapmaktan çekinmezler. Atatürk buysa İslam'ın ayrılmaz bir parçası, hatta kendisi olan şeriatı neden bıraktı? Neden din kuralları yerine çağdaş yaşam kurallarını koydu? Karşılığını boş verirler, ne düşünmek ne de düşündürmek isterler. Din ve şeriat Atatürkçüleri diyebileceğimiz bu çevrelere göre Atatürk, dinli, dinci gösterilirse yüceltilmiş olduğu gibi din yerine insan aklını, ırzına geçirmemiş bir aklı, bilimi, uygarlığı koyan laiklik kişiliğiyle gösterirlerse küçültülmüş olur. Bu çevrelere Atatürk'ün kim olduğu, nasıl bir kişilikte olduğu değil, kendi ölçüleri içinde nasıl bir kimlikte olması gerektiği önemlidir. Oysa Atatürk şunları da söylemiştir. Ulusun varlığını sürdürebilmek için bireyleri arasında düşündüğü ortak bağ, yüzyıllardan beri sürüp gelen biçimini, niteliğini değiştirmiş, ulus bireylerini din bağı, mezhep bağı yerine Türk ulusçuluğu bağıyla toplamış, bir araya getirmiştir. Cumhuriyet Türkiye'sinde eski yaşama kurallarının, eski hukuk ilkelerinin yerini bugün yeni hukuk ilkelerinin almış olduğu bilinen bir gerçektir. Parantez içinde Atatürk'ün söylevleri Ankara 1968 S-159-160. Atatürk bu sözleri 5 Kasım 1925'te Ankara Hukuk Fakültesi'nin açılışı sırasında dinsel kurallara dayalı hukuk yerine çağdaş hukuku yerleştirme çabalarını belirtirken söylemiştir. Burada çok açık seçik belirtiliyor ki ulusun bireyleri arasında olması istenen ortak bağ, din bağı, tire mezhep bağı değildir artık. Yüzyıllardan beri sürüp gelen bağ biçimini de niteliğini de değiştirmiştir. Bundan böyle bireyleri bir araya toplayıp birbirine bağlayacak olan bağ Türk ulusçuluğudur. Osman'ın dinciliği, mezhepçiliği de sırılsıklam dincilik demek olan milliyetçiliği de atılmış, yerine Türk ulusçuluğu konmuştur. Artık eskiden olduğu gibi hangi millettensin diye sorulduğunda İbrahim Halilullah milletindenim denmeyecek, Çünkü böyle demek milletin din anlamında kullanıldığı Kur'an'ın ve hadislerin yani İslam'ın gereğidir. Bu gereğe uyulmayacak. Türk ulusundanım karşılığı verilecektir. Bireyler İslam çatısında yer almanın değil, Türk olmanın daha doğrusu Türkiye'li olmanın ve en doğrusu insan olmanın onuruyla ortaya çıkacaktır. Gök ölçüsünün yerine insanın kendi yaşamı için kendi koyduğu ölçü konup geçerli kılınmıştır. Yüzyıllardan beri insanlara giydirile gelen, yamana yamana aslı belli olmayan ve gelişen yaşam gerekleri karşısında tümüyle yetersiz kalan, ilkel giysi bu giysinin göksel terzisi terzileri bırakılmış, insanın kendisi için ve kendi adına diktiği giysiler ve terziler seçilmiştir. Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Türkiye'sine temel yaptığı laikliği kuran Atatürk işte bunu dile getirmektedir. Bunu dile getiren daha birçok sözleri vardır. Bu niteliği ortadayken dinci ve İslamcı olarak sunulabilir mi? Ama yazık ki sunulduğunu görmekteyiz. Hem de en resmi ağızlardan. Aynı yıl yani 1925'te devrimlerin amacını açıklarken şöyle demektedir. Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün anlam ve biçimiyle olgun bir toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin temel amacı budur. Bu gerçeği kabul etmeyenleri perişan etmek zorunludur. Şimdiye dek milletin beynini paslandıran, uyuşturan ve bunu ister durumda olanlar olmuştur. Her durumda zihinlerdeki boş inançlar tümüyle atılacaktır. Onlar çıkarılmadıkça gerçeğin ışıklarını aşılama olanağı yoktur. Parantez içinde iktidam 1 Eylül 1925. Dinci ve İslamcı bir Atatürk'ün bu sözleri söylemiş olabileceği düşünülebilir mi? Bu sözleri söyleyen ve daha nice benzer sözlerle yeni Türkiye'nin insanlara biçtiği insanca ölçüleri dile getiren Atatürk, bunları söylediği zaman laikliğin önüne çıkan pisliklerden birçoğunu temizlemiştir artık. Ve daha başka pislikleri temizlemeye de kararlıdır, yüreklidir, bilinçlidir. Aynı yıl 2000 yıllık düsturların yani bu denli eski ölçülerin, kuralların, yasaların neden bırakılması gerektiğini ve bunların yerine hangi ölçünün ve yol göstericinin konulması gerektiğini belirtirken şunları söylediğini görmekteyiz. Dünyada her şey için maddiyat için, maneviyat için, yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici, parantez içinde mürşit, bilimdir, fendir. Bilim ve fenin dışında yol gösterici aramak aymazlıktır, bilgisizliktir, sapıklıktır. Yalnız bilim ve fenin yaşadığımız her dakikadaki aşamalarının gelişmelerini algılamak ve ilerlemelerini zaman içinde izlemek şarttır. 1000-2000 yıl önceki düsturları bugün olduğu gibi uygulamaya kalkışmak elbette ki bilim ve fenin içinde bulunmak değildir. Parantez içinde 1925. Mustafa Baydar, Atatürk diyor ki İstanbul 1981, Varlık Yayınları S73. 1000-2000 yıl önceki düsturlar, dinsel kurallar, yasalar ve ölçülerdir. Anayasadaki Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır çıkarılıp atıldıktan yani 9 Nisan 1928'deki değişiklikten sonra da artık Türkiye'nin resmi dini olmadığını duyurmaktır herkese. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes Allah'a istediği gibi ibadet eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur. Parantez içinde Afet İnan, M. Kemal Atatürk'ten yazdıklarım, Ankara 1969, S41, Mustafa Baydar, D69. Atatürk bunu söylemiş midir, söylememiş midir? Söylemiştir, hiçbir kuşku yok. Kimdir Atatürk? Türkiye Cumhuriyeti'nin de laikliğinde kurucusu. Öyleyse başka türlüsü ileri sürülemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur. Oysa kimi resmi ağızlara ve yasa değişikliklerine bakılacak olursa, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini vardır ve İslam'dır. Açıkça söylenmese de çok açık olarak bu sergilenmektedir. Atatürkçülük de ileri sürülerek Atatürk'e meydan okunurcasına ileride bu konuya dönülecektir. Laiklik alanında ileriye doğru adımlar atıla atıla ve pislikler temizlene temizlene gelindi 1937 yılına. Ne oldu bu yılda? Laiklik ilkesi resmen anayasaya kondu. Laiklik yapısı bütünüyle bitirilip sonuçlandırılmış oldu. Kurucusu, içtenlikle savunucusu, göğsünü gererek koruyucusu olan Atatürk işte bu yılda şunları söylemektedir. Bizim devlet yönetiminde izlediğimiz ilkeleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla hiçbir zaman bir tutmamak gerekir. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaybden değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Mustafa Baydar, A.G.Y.S.67. Kurucusu açık dire seçik ortaya koyduğu ve çevresini çerçevesini çizdiği halde laiklik zaman zaman karmaşaya getirilmektedir. Kimine göre bir muzdur, soyulup yenir ve yenmektedir. Kimine göre fildir, her yanı bir yaratığa benzemektedir. O nedenle herkes bir yanından alıp benzettiği şeye göre yorumlamakta. Kimine göre anka kuşudur ve kaftanın ardında aranmalıdır. Adı olmalı ama kendi olmamalıdır. Bu duruma sokulmak istenmektedir. Peki nedir belirginleşen? Laiklik gerçekte ve kuruluşuna göre nedir? Neden vazgeçilemezliği vardır? Neden ve kimler eliyle hırpalanmıştır? Neden hırpalanmaması, yaşatılması, güçlendirilmesi gerekmektedir? Ve olmazsa olmazları nelerdir? 1. Laiklik ve olmazsa olmazlar. A. Laiklik. 1. Sözcük olarak. Yunanca'da bir laca sözcüğü bulunur. Halk, kalabalık anlamında. Bundan laicos türemiş. Halka, kalabalığa ilişkin anlamında. Bundan Fransızca'ya laiku, dilimize de laik geçip yerleşmiş. Başlangıçtaki anlamıyla din adamları kesiminde olmayan anlamında. 2. Tanımı. Çetin Özek. Laiklik genellikle devlet ile din işlerinin ayrılığı, dinsel ve siyasal iktidarların bağımsızlığı olarak tanımlanır der. Ancak bu tanımın yetersizliğini haklı olarak belirtir. Özellikle dinin her alana karıştığı bir gerçek olan İslam'ın ağır bastığı ülkelerde, parantez içinde Profesör Doktor Çetin Özek, Devlet ve Din, İstanbul, Ada Yayınları, S15. Özek şu tanımı uygun görür. Laiklik, siyasal iktidar, din ilişkileri açısından belirli bir biçimlenmiş sistemidir. Siyasal iktidarın dinsel kurallara göre sistemlendirilmemesi ve dinsel emirlerle bağlı bulunmamasıdır. Parantez içinde aynı yapıt, S14. Ne var ki yine kendinin de üzerinde durduğu noktalar ele alındığında bu tanımın da eksikliği görülür. Bu tanımda laikliğin içermesi zorunlu olan anlamı ve koşulları içine almamaktadır. İleride açıkça görülecektir. Çetin Özek bir de devletin siyasal bir kuruluş olarak dinsel kurallara göre oluşturulmaması ve kişilere inanç özgürlüğünün tanınması biçiminde de tanımlanabileceğini savunmaktadır. Parantez içinde aynı yapıt, S16. Ne var ki bu tanımda da ileride görülebileceği gibi laikliğin olmazsa olmazlarından kimi bulunmamaktadır. Dolayısıyla eksiklik vardır. Hilmi Ziya Ülken'e göre laiklik dini inançla devletin ayrılması yahut dinin devlet işlerine karışmaması, devletin de dini inançlara karşı saygı ve vicdan hürlüğünü göstermesidir. Parantezde laiklik 50. yıl İlahiyat Yayınları No. 117 Ankara 1973 S59. Böyle bir tanım tümüyle yetersizdir ve bu yetersizliği özetle belirtmektedir. Leon Dukit de şöyle tanımlar. Laiklik, devlet din konusunda tamamen tarafsız olup başkanı ve memurları istedikleri dine taşımakla beraber kendisi devlet olmak haysiyetiyle bir din tutmayan ve hiçbir din töreni yapmayan ve kendi adını da yaptırmayan devlettir. Parantez içinde laiklik S44. Bakınız Profesör Doktor Mehmet Taplamacıoğlu, Laiklik İlkesi ve Türkiye'deki Durum İlahiyat Fakültesi Dergisi 1963 S36. Ernest Lavisse de şöyle der. Laiklik geçici olan dinlere devam edici olan insanlığı idare etme hakkı vermemek, dinlerin ilham ettiği garaz ve ayrılık ruhunu ortadan kaldırmaktır. Laik olmak insan düşüncesinin hareketsiz olan bir din kuralına katlanmaması ve anlaşılmaz bir şey önünde hakkından vazgeçmemesi ve hiçbir bilgisizliğe razı olmamasıdır. Hayatın yaşamaya değer olduğuna inanmak, bu yaşamı sevmek. Gözyaşlarının iyilik getirici olduğunu kabul etmemek, azabın bir Allah emri olduğuna inanmamaktır. Laiklik, hiçbir sefaletten, acıdan yana olmamaktır. Parantez içinde Taplamacıoğlu aynı yer. Bu anlatılanların hepsinde laikliğin ögeleri bulunmaktadır. Ama tümüyle mi? Laikliğin tanımının ne ölçüde eksiksiz yapılabildiğinin anlaşılabilmesi için olmazsa olmazlarına bakmak gerekir. Laikliğin tüm ögeleri tanım içinde yer almalı, tersi ya da ilgili olmayanlar dışında kalmalı ki tanım eksiksiz olabilsin. Bilindiği gibi tanımda eksiksizliğin bilimsel koşulu budur. Parantez içinde tanım, efradını cami, ayarını mani olmalıdır. Aşağıda üzerinde durmaya çalışılacağı gibi şu vazgeçilmezler söz konusudur burada. Devlet ve toplumsal kesimde din-dışılık, yansızlık. Din kesiminde kişisellik, insan akıl bilim temellerinde gerekli kurumlaşma, bu alanda gerekli güvence. Bunlardan biri bile eksik olsa laiklik olmaz. Bunlar olmadığı zaman laikliğin olmayacağı, olamayacağı konusunda hukukçular, parantez içinde hukukçular değil, birleşmektedirler. Türkiye'de ve Atatürk'ün önderliğinde kurulan laiklik yapısı bu vazgeçilmezlerden oluşturulmuştur. Çok açık seçiktir bu. Öyleyse laiklik, Türkiye'de kurucusunun da yapılaştırdığı biçim ve anlamıyla devletin yönetiminde, toplumsal yaşamın her kesiminde insan haklı, bilim temelleri üzerinde gerekli kurumları oluşturup geliştirerek ve sağlam güvenceler sağlayarak din dışı kalması, tüm inançlara, inançsızlığa karşı yansız, parantez içinde aynı uzaklıkta bulunması ve dini kişisellik alanına itip orada tutmasıdır diye tanımlanabilir. B. Olmazsa olmazları. 1. Din dışılık. Laikliği benimseyen devlet yönetiminde ve toplumsal yaşamda din dışı kalmak zorundadır. Bunun gerekleri de şunlardır. A. Din kuralları üstüne kurulu olmaması. Şu ya da bu biçimde dayalı da olmaması. Benimsediği ilkelerden, oluşturduğu kurallardan kimileri dininkilerle çakışabilir. Devlet dinin gereğidir, dinde vardır diye değil, benimsediği için kendi ilkelerine ve kurallarına dayanmalıdır. İlkeler ve kurallar gökten indiği sanılan kitapların dogmalarından değil, yaşamın gerçeklerinden alınıp oluşturulmalıdır. Atatürk, bizim devlet yönetiminde izlediğimiz ilkeleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla bir tutmamak gerekir. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaybden değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz derken bunu dile getirmektedir. B. Devletin resmi dininin olmaması. Devletin bir dini resmi din olarak benimsemesi durumunda laikliğin zararına çok önemli sonuçlar doğurur. Böyle durumda devlet dinsel kurallara şöyle ya da böyle uymaktan kendini alamaz. Din yönetiminde ve toplumsal yaşamda etkinleşir. Eğitim o doğrultuda olur. Ayrıca belirli bir din başka dinlere, inançlara üstün tutulmuş, din inanç ayrımı yapılmış olur. Din dışı düşünce ve yaşama fırsat verilmemiş olur. Olması gereken özgürlük yok edilmiş olur. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur demesi bundandır. Yani kurduğu cumhuriyette hem resmi dinin olmamasından hem de olmaması gerektiğindendir. Ne var ki 1982 Anayasası'nın kendi içinde ve öteki maddeleriyle çelişen 24. maddesiyle din eğitim ve öğretiminin ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer verdiği ve böylece bir çeşit resmi din benimseme yoluna gidildiği görülmektedir. Bu nokta üzerinde ayrıca durulacaktır. C. Dinin toplumsal yaşamda etkin duruma getirilmemesi. Yönetimin ve toplumsal yaşamın her kesiminin din etkinliğinden arındırılması. 2. Yansızlık. Devletin tüm inançlara ve inançsızlığa karşı yansız olması, aynı uzaklıkta bulunması da laikliği benimsedim diyebilmesinin vazgeçilmez koşullarındandır. İnsan haklarına sahip çıkmanın ana haklardan olan özgürlüğün de gereğidir bu. İnsan hakları evrensel bildirisinin ikinci maddesinde din tire inanç ayrımı gözetilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Aynı hüküm yazık ki biraz güçsüz biçimde 1982 Anayasası'nın 14. maddesinde de yer almaktadır. 3. Dinin kişiselliği. Dinde kişisellik sağlayıp sürdürmekle laikliği benimsemiş bir devletin görevleri arasındadır. Laik devlet dini, fantezinde o din İslam da olsa, kişisellik alanına itmek ve bu alanda tutmak zorundadır. A. Laik devlet dine toplumsal işlevi veremez, vermemek zorundadır. Din kişilerin kendi iç ve bireysel dünyaları çerçevesinde kalmalıdır. Profesör Çetin Özek şöyle demektedir. Laik devlet sistemlerinde din kamu hizmeti olarak kabul edilemez. Laik devlet kişilerin dinsel inançlarına uygun davranabilmek haklarını güvence altına almakla yükümlüdür. Fakat devlet doğrudan doğruya bir cemaatin dinsel gereksinmelerine yönelik hizmeti yüklenemez. Parantez içinde devlet ve din S17. Kuşkusuz doğrudur bu. Ne var ki aynı profesör bu doğrunun hemen ardından bununla bağdaşmayacak nitelikteki bir yargıyla şöyle de diyebilmektedir. Bu kural doğal olarak ülkenin kendi özelliklerine göre değişir. Oysa bu yaklaşım demokrasinin dışında yer almış ama içinde gibi görülme çabasında olan yönetimlerin başındakilerin her ülkenin kendine göre bir demokrasisi vardır, bizim demokrasimiz de böyledir türünden ileri sürdüğü sava yakışır bir yaklaşımdır. Özek çok iyi bilir ki laik devlet sistemlerinde din kamu hizmeti olarak kabul edilemezse ve devlet doğrudan doğruya bir cemaatin dinsel gereksinmelerine yönelik hizmeti yüklenemezse bu laik devlet yönetiminin geçerli olduğu falan ülkede de böyledir, filan ülkede de böyledir. Laikliğe uygun ve doğal olanın bu kuralın ülkeden ülkeye değişmesi değil, değişmemesidir. Demokraside olduğu gibi Çetin Özek, İslam'ın özelliği ve ülkemizde ağırlıklı olmasından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na devlet bütçesinden ödenekler ayrılarak devlet çatısında yer verilmesine hoşgörüyle bakılmasından yana olabilir. Ve bu nedenle böyle bir savı ileri sürebilir. Ancak savın savunulmazlığı ortadadır. Yine Profesör Özek çok iyi bilir ki ceza yasası uygulamalarında da Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevlilerin görevleri bir kamu görevi sayılmamaktadır. Örnek, İmam Dursun Kahraman'ın görevi bir kamu görevi sayılmadığı gerekçesiyle Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9 Eylül 1968 gün ve 86 Taksim 96 sayılı kararı bozulmuştur. Parantez içinde Y.C.G.K. 20 Ocak 1969 E 693 YYBK 69-17. Vaize, müftiye ve öteki diyanet görevlilerine olan ya da olduğu ileri sürülen hakaretlerde görevli memura, kamu görevlisine hakaret türünden sayılmamıştır. Yargıtay'ın kararları arasında bunun birçok örnekleri vardır. Faruk Erem'in Abdullah Polat Gözübüyük'ün Türk Ceza Yasası'na ilişkin açıklamalarında da bu konu ilgili maddelerinde açıklanmaktadır. Örneğin T.C.Y'nin 241. maddesi dolayısıyla Gözübüyük'ün kitabında şöyle denilmektedir. Ceza kanunu bakımından memur kamu görevini yerine getiren kimsedir. Halbuki imam, hatip, vaiz gibi din hizmetlerinin yaptıkları vazifeler kamu görevi mahiyetinde olmadığından bunları ceza kanunu uygulamasında memur kabulüne imkan yoktur. Parantez içinde Gerraunt, Traite, Cilt 4, No 1487, S313. Gözübüyük, mukayesele Türk Ceza Kanunu açıklaması C3, 279. madde. Gözübüyük, Türk Ceza Kanunu açıklaması Ankara 1976, C3, S236. Şaşılan bir şeydir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yargıçlarının kamu görevi yapıyor saymadığı bir diyanete aynı ülkenin yasa ve yürütme kesiminde kamu görevi yapıyor gibi yer verilmekte ve dolu dolu ödenekler ayrılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na devlet örgütünde yer verilmeli midir? Tartışmalıdır. Ali Fuat Başgil gibi dinciler de buna karşı çıkmaktadırlar. Ama ayrı açılardan. Yani laikliğin vazgeçilmez koşulları açısından değil. Dinsel kaygılarla, çünkü bu çevreyi ilgilendiren yalnızca dindir. Laikliğe de dine yararlı olduğu sürece sahip çıkarlar. Ve yorumlarını bu doğrultuda yaparlar. Örneğin Ali Fuat Başgil, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer verilmemesi isterken, devlet denetiminden uzak, bağımsız bir cemaat olarak örgütlenmesini istemiştir. Laik devlet din işlerini denetleyemez demiştir. Laikliği gerçekten savunanlarca da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devlet örgütünde yer alması ve bütçeden destek görüp beslenmesi, yani devlet gücüyle ayakta tutulması kolay savunulamayacak bir durumdur. Ancak ne yapılabilirdi? Konunun tartışması uzun yer tutacağı için üzerinde daha fazla durulmayacaktır. Ancak şu söylenebilir. Laikliğin bütün biçim ve anlamıyla benimsemiş bir devlette buna da bir çözüm bulunabilir. Konu yazık ki laikliğin zararına çözülmüştür. Yani bugün tanık olunan çözüm laik doğrultuda bir çözüm sayılmaz kolayca. B. Laik devlet dini kişisel alana itmekte kalamaz. Bu alanda tutmak zorundadır da. Düşünce ve vicdan özgürlüklerinin gereği de budur. Çünkü din kendi başına bırakıldığı, denetimden uzak tutulduğu zaman saldırgandır. Saldırganlık dinin özünde vardır. Özellikle yaşamın tüm alanlarına el atmış olan devlete, sen elini çek ben yöneteceğim diyen ve ilkel de olsa her alanda savı olan İslam gibi bir din. Denetimden uzak kaldığı zaman kesinlikle özgürlük tanımaz. Tanıdığı özgürlük yalnızca kendi ölçüleri içindeki özgürlüktür. Bu ölçüler içinde ise ırzına geçirmemiş insan aklının ve yansız düşünce ve bilimin ölçülerine yer yoktur. İnanç ve düşünce özgürlüğü isteniyorsa ve korunacaksa din laik ölçüler içinde, yani inanana inancında ve ibadetinde baskı yoluna gitmeden denetlenmeli, alanı olan kişisellikle de sıkı sıkıya tutulmalıdır. Profesör Mümtaz Soysal, laik olmayan, laik karşıtı olan düşüncelere serbestlik vermenin laikliğin gereği olduğu görüşünü savunur. Parantez içinde bakınız, 100 soruda anayasanın anlamı, gerçek yayınları S176. Soysal'ın yanıldığını söylemek için hukukçu olmaya bile gerek yoktur. Böyle bir savı ileri sürmek, Türkiye'deki durumu, İslam'ı, Atatürk devrimlerinin oluşturulması sırasında meydana gelen olayları ve daha nice şeyi bilmemektir üstelik. Mümtaz Soysal bilmiyor mu? Bilmediği nasıl ileri sürülebilir? Yalnızca İslam'ı bilmez o kadar. ya da yeterince bilmez. Ama yalnızca bu kadarı böyle bir savı ileri sürüp savunmasında kendisinin özürlük kılmaya yeter mi? Düşündürücü. Ne var ki yalnız Mümtaz Soysal mı bu tür savları ileri sürer? Ayrım sonu sayfa 244.